Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenlere hepinize hayırlı cumalar diliyor. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü sohbetimizde halk içerisinde ve tırnak arasında imam nikahı denilen konuyu gücüm ve anlatma kabiliyetim nispetinde anlatmaya gayret edeceğim. Ülkemizde iki nikahtan bahsediliyor. Resmi nikah, imam nikahı veya resmi nikah, dini nikah diye. Hemen şunu arz edeyim ki, nikah bir akit işidir. İster bilinen resmi nikah şeklinde olsun, ister yine bilinen dini nikah veya imam nikahı şeklinde olsun. Her iki tarafın, oğlumuz ve kızımızın, kız ve erkek tarafının, gelin ve damat adayının en az iki erkek veya bir erkek iki kadın huzurunda birbirlerini eşliğe kabul ettiklerini dil olarak ifade etmelerine, anlaşmış olmalarına, bir akit yapmalarına biz nikah diyoruz. Resmi nikah, müesses mevzuat, dini nikahı yok sayıyor, hatta suç sayıyor. Sanki bizim muhafazakar camia da bu müesses düzenin bu hükmünden rövanşı almak için onların bir kısmı da diyor ki resmi nikah nikah değildir. Dini nikah olmadan bir araya gelmeler gayrimeşrudur, zinadır diyor. Her ikisi de yanlış yapıyor. Din nikah bir tanedir dedik bir. İki, biz bildiğimiz dini nikah diye anılan nikahın kayda geçmesine, kütüklere işlenmesine karşı değiliz ki. Son zamanlarda biraz nefes aldırıcı, rahat ettirici bir kanun da çıktı biliyorsunuz. O resmi nikahları müftü efendiler de kıyabiliyor. Müftü efendi o nikahı kıysa zaten salon şahitlerle dolu. Hani gelinimizin şahidi falan olsun, damadımızın şahidi falan olsun diye masanın etrafına çağrılanlar değil şahitler. İki tarafın birbirini eşliğe kabul ettiğini duyan herkes bu olaya şahit demektir. Salonun tamamı şahittir o anda. Bir de müftü efendi kıyarsa, elini de açarsa, ya Rabbi bu nikahı iki yavrumuz hakkında hayırlı mübarek eyle. Hayırlı nesiller, hayırlısından uzun ömürler, helalinden kolayından rızıklar ihsan eyle. İbadet-ü taatta birbirlerine yardımcı olmalarını nasip eyle. Günahta hatada birbirlerini ikaz etmelerini nasip eyle derse mükemmel olmaz mı? Nikahın bir de dini yönü var, ibadet yönü var. Ve enkihul eyyama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum in yekunu fuqara ayunuhumullahu min fadli. Bekar olanlarınızı evlendirin, fakirlikten korkuyorlarsa Allah onları zengin kılacaktır diye Kur'an-ı Kerim'de açık emir var. Buna rağmen farz değil, sünnettir. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın da en nikahu sünneti femen ragiba an sünneti feleysa minni. Nikah benim sünnetimdir. Nikah dışında yol ile bir araya gelenler benden değildir buyurmuş. Dolayısıyla nikah aynı zamanda bir ibadettir. Bu ibadete bir de dua ilave etsek kimin zararına olur? Bundan kim zarar görür? Laiklik elden gider mi? Ya gitmez. 100 senedir gitmedi de bir nikahı kıyınca mı gidecek, dua edince mi gidecek? Ayrıca bir de dini nikahta dikkatinizi rica ediyorum. İlla şart değil ama önemli bir görev olarak bir mihir zikri var. Mihir nedir? Bizim dinimizin hanım tarafına, kız tarafına, bayan tarafına tanıdığı ekstra maddi imkana mihir denir. Bunun azamizi için sınır yoktur ama Efendimiz buyurmuş ki nikahın hayırlısı yükü hafif olanıdır buyurmuş. Mihirle karşı tarafı kaldıramayacağı yükün altına sokmayın demiş. Elbette damat tarafının maddi imkanına göre ayarlanacak Ama orta yolu tercih etmek gerekerek altın gramı cinsinden de zikredip enflasyona da eritmemek şekliyle bir mihrin zikrini de bizim dinimiz öngörüyor. Fakat şart değil dedim. Şayet zikredilmemiş olsa bile iki taraf resmi nikahla yetinip zifafa girseler bile o kızımızın mihir hakkı yine saklıdır. Biz ona mihri misil diyoruz. Tahsilde, güzellikte, örf ve adette, akrabaları içerisinde veya kendisine denk kabul edecek bir başka kızımız için hangi mihir zikredilmiş ise o kızımızın da mihri o olarak saklı kalır, hakkı mahfuzdur. Resmi müesses nizam niye muhafazakar kesimi kendinden revanş almaya mecbur etmiş? Niye revanş alma mecburiyeti hissediyor bu insanlar? Tamamen boş mu? Bence boş değil. Resmi nikah ya da medeni kanun dediğimiz evlenmeyle ilgili bölümler, bir erkekle bir kadın bir araya gelseler, aynı evde kalsalar, cinsel yakınlık kursalar, fakat kimsiniz, siz niye bir araya geldiniz deyince, biz sevgiliyiz dediyse bir şey demiyor. Flört yapıyoruz dese bir şey demiyor. Arkadaşız derse bir şey demiyor. Biz dinen nikah kıydık deyince, vay bu suçtur, ben seni cezaevine atarım diyor. Büyük harflerle söylüyorum. Ben dini nikahla yetinilmesinden yana değilim. Resmi nikahın da mutlaka kıyılmasından yanayım. Çünkü dinin bağlayıcı hükmü olmadığı için bir müddet sonra bilhassa erkek tarafı ben bu işten vazgeçiyorum dediği anda kızımızın mihir hakkı da olmaz. Miras için de gideceği bir mahkeme yoktur. Zor durumda kalır. Ancak ben diyorum ki dini nikah ihmal edilmesin. Dualar ihmal edilmesin. Sakın ola resmi nikahtan çok önce de dini nikah kıyılmaya kalkışılmasın. Bu bize gelen müracaatlardan çok sakıncaların doğduğu bir uygulama oluyor. Biz bunu defalarca gördük. Tam nişan esnasında, ailelerin birbirleriyle tanışması esnasında, hocam biz dini nikah kıyalım da birbirlerine haram olmasınlar, birbirleriyle çarşıya çıkacaklar, alışveriş yapacaklar, yemek yiyecekler diye dini nikahların kıyılmasını ben uygun görmüyorum. Çünkü ileride sakıncalar çıkıyor. Bu iş devam etmeyecek. Ben bu işi bırakıyorum dediği anda bağlayıcı bir şey yok. Resmi nikah mutlaka kıyılsın. Ama ben diyorum ki dini nikah da ihmal edilmesin. Dini nikah da olmaksızın bir araya gelenlerin durumu da kınansın. Biz sevgiliyiz, biz seviyeli birlikte yapıyoruz, biz arkadaşız diye fuhşun üstü örtülmesin. Zinanın üstüne perde konmasın. Normal imiş gibi, bunda hiçbir sakınca yokmuş gibi cemiyete, topluma, ekranlardan takdim edilmesin demeyi de bir vazife biliyorum. Resmi nikaha bir gün kala, iki gün kala, aynı günü sabah efendim dini nikahın da kıyılmasında fayda görüyoruz. Öncelerde dini nikah kıyılırken hoca efendi veya nikahı kıyan kişi taraflara 32 farzı biliyor musunuz? Bir kelime-i şehadet getirin, bir kelime-i tevhid getirin der. Bir nevi tecdid-i iman tavsiyesinde bulunurdu. İkincisi de bakın evladım, iki taraf evlendiğinde birbirleriyle üç bağ ile bağlanmış olurlar. Dikkat edin, sakın ola boşadım, babayın evine git, ben seni istemiyorum, sen bana annem gibisin, sen bana kız kardeşim gibisin demeye kalkma. Bunlar resmiyet tarafından kale alınmasa bile, önem verilmese bile dini nikahı lime lime koparan şeylerdir. Üç kere tekrarlanıp ayrı mekanlarda tekrarlanması halinde üç bağı da koparır. Dini nikahla ve resmi nikahla evlenen kişiler birbirlerine fark etmeseler bile, farkında olmasalar bile üç bağ ile bağlı olurlar. Ve hemen anlaşılmış olmasına rağmen olması gerektiğine inandığım halde tekrarlamak istiyorum. İki kişi resmi nikah dediğimiz nikahı kıyarak evlenseler bu birliktelik caizdir, o nikah geçerlidir. Çünkü şahitler huzurunda birbirini kabul ettiğini söylemişlerdir. Ama dedik ki dini nikahta dualı olsun diye yapıyoruz. Mihrin zikrini için yapıyoruz. Bir kısım dini bilgileri tazelemek için ve dinen nikahın zarar göreceği şeylerden kaçındırmak için kıyılmasında büyük ama çok büyük fayda görüyoruz. dinimizde iki taraf ile bunların fıkhi tabiriyle icap ve kabulü şahitlerin huzurunda ben sana eşliğe kabul ettim, ben de sana eşliğe kabul ettim demesi geçerli olduğu gibi illa nikah kıyan üçüncü bir şahsın olması da şart değildir. Yani iki kişinin huzurunda Ayşe ben sana hanımlığa, eşliğe, zevceliğe kabul ettim. O da dese ki Ahmet Bey ben de seni kocalığa, eşliğe, zevçliğe kabul ettim. İlla nikah kıyan üçüncü bir kişinin bulunup ben de nikahı akdettim demesi şart değil. Ama faydalı mı? Faydalı. Olsun mu? Olsun. Peki başka insanlar şahit olabileceği gibi bazı şeyleri soru sorarak anlatmaya çalışıyorum ki daha iyi anlaşılsın diye. Her iki tarafında anası babası da aynı zamanda şahit olabilir mi? El cevap olabilir. Her iki tarafında anası babası şahit olabilir. İki tane şahit yok. Bir şahidimiz var. Bir de hocamız var. Hocamız nikahı kıymak için bir araya geldik. Üçü, dördümüz. Hoca efendi aynı zamanda hem nikah kıyan hem de şahit olabilir mi? El cevap olur. Bütün mesele en az iki kişinin huzurunda tarafların birbirini kabul ettiğini dile getirmeleridir. Ancak son zamanlarda bilhassa üniversite camiasında bu işin istismarıyla karşılaşıyoruz. Gençler önce masum bir gerekçeye sığınıyorlar. Efendim biz birbirimize evlenmek için beraber olduk, tanıştık. Evlenmeye de kararlıyız ama henüz okul bitmedi. 2-3 sene daha arkadaşlığımız sürecek. Birbirimize haram olmayalım diye bir nikah kıyalım istiyor. Ailelerin haberi yok. Bir kısmı da özellikle ailesinden kaçırarak, duyurmayarak, aman sakın duyulmasın diyerek. E peki şahidi nereden bulacağız? Kolay canım. Bir Pakistanlı, bir de Hindistanlı Müslüman çağırırsak, nasıl olsa bunları da bir daha görmeyeceğiz. Nikahı kıyarız, nikah da geçerli olur. Bakın, bu tarif edilen nikah, Hanefi mezhebine göre geçerli ise de, Maliki mezhebine göre geçerli değildir. Çünkü Maliki mezhebi, ilan edilmeyen nikah nikah değildir buyurmuş. Efendimizin de bu mealde bir hadis-i şerifi var. Nikah ilan demektir. Tarafların bir araya gelişinin gayrimeşru olmadığının etrafça bilinmesini temin eder. Onun için caizlik sınırlarına sığınıp da gizli nikah kıymaya kimse kalkmasın. Bu iki tarafı da ileride zor duruma sokar. Taraflardan birinin vefat etmesi halinde diğerinin mirasçı olması gerekir. Anne babalar taraflara haram olur bundan sonra evlenmeleri. Bu cümle biraz zor anlaşılabilir. Bir kızımızla bir oğlumuz nikah kıydığı anda artık o kızımızın anası o damada ebediyen ayrılsa da eşi ölse de ebediyen haram olur. O kızımız için de o damadın babası ebediyen haram olur. Bu bir fıkıh tabiridir. Ne onu kaynatasıyla mı evlenecek, kaynanasıyla evlenecek diye düşünmek doğru değil. Dünyanın bin bir hali var. Hele zamanımızda çok şeyler var. Tekrar ana noktaya dönüyorum. Gerek üniversitede beraberiz, günah olmasın. İleride evleneceğiz. Gerekse nişanlıyken nikahı kıyalım da bir araya gelmeleri günah olmasın duygularının ayakları da pek yere basmıyor. Bir erkekle bir kadının bir araya gelmesi ne zaman günah olur, ne zaman haram olur? Kapalı bir alanda, kapı da dışarıdan açılamıyor ise, böyle bir mekanda baş başa kalmaları haramdır, günahtır, vebaldir. İster bildiğimiz nişan ki, nişan bir evlilik vaadidir, nikah değildir. İsterse ileride birbirlerine evleneceğiz diye bir araya gelen gençler, çarşıya çıksalar, lokantaya gitseler, bir yerde çay içseler, kahve içseler, kızımız tesettüre riayet etmek, oğlumuz da dokunma yasağına riayet etmek şartıyla ikisi de vebale girmez. Bizim oğlumuz başka kadınlarla görüşmüyor mu? Bizim kızımız başka erkeklerle görüşmüyor mu? Çarşıya, pazara çıkıp alışveriş yapmıyor mu? Orada ne var? Evlilik vaadi var. Olsun, bu daha lehte bir şeydir, aleyhte bir şey değildir. Bunun için oradaki şeye sığınarak gizli nikahın son derece tehlikeli olduğunu bilhassa gençlerimizin dikkatine iletmek istiyorum. Fıkhımızda diyor ki, ilk defa evlenecek bakire kızımızın nikah esnasında Ahmet'i helalliğe, zevçliğe kabul ettin mi teklifine, susması, başını eğmesi yeterlidir. Ancak ikinci veya üçüncü evliliği, başka bir ifadeyle dul olan bir hanımın nikahının kıyılması esnasında ise evet kabul ettim, kabul ediyorum gibi sözleri telaffuz etmesi gerekir. Mihrin kızımız için tanınan ekstra maddi bir imkan olduğunu söyledim. Nikah kıyıldı, mihir zikredildi. Bir sene sonra anlaşmazlık ortaya çıktı, taraflar ayrılıyor. Bu mihir ne olacak? Henüz zifaf olmadığı için, henüz bir araya gelinmediği için bu kızımız bu zikredilen mihrin yarısını hak kazanır ve alır. Koca da ödemek mecburiyetindedir. Zifaf oldu. Bir gün oldu. Ondan sonra bir anlaşmazlık çıktı, ayrıldı. Bu kızımız bu mihrin tamamını hak kazanır. Koca da ödemek mecburiyetindedir. İlla ömür boyu devam ederse ödenecek diye bir kural yok. Ödenmedi, tehir edilir. Mihri müeccel diyoruz zaten ona. İleriye bırakılmış mihir. Ne zaman ödenirse o zaman geçerlidir. Hiç ödenmedi. Ya boşanma olursa damat erkek tarafı ödemek mecburiyetindedir. Ya da ölüm olursa, kocası ölürse o hanıma önce kocanın mirasından mihri verilir. Sonra da mirastaki hissesi neyse o verilir. Dedik ki dini nikahla bilhassa karı koca birbirlerine üç bağ ile bağlıdır. Bizde Katolik nikahı yok. Boşanmanın da caiz olduğu yerler var. Ancak boşanma hiç istenmeyen bir şeydir bizde. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, yeryüzünde iki insan birbirinden boşansa gökte arş-ı âlâ titrer. Arş-ı âlâyı titretmeye hakkımız yok. Yine Efendimiz buyurdu ki Allah-u Teala'nın hiç sevmediği helal boşanmadır. Yani toparlayarak şunu söylemek istiyorum. Var mı var ama son çaredir. Öyle sık başvurulacak bir şey değildir. Diyelim ki bir huzursuzluk oldu, bir sıkıntı oldu. Boşamanın sünnete uygun olan şekli bir talak, yani ben seni boşadım deyip üç temizlik müddeti kadının ay hali olup temizlendikten sonra devam mı yoksa ayrılıyor muyuz? Karar verdiler. O süreden sonra olursa nikahı tazelemek gerekir. Bir bağ kopmuştur, iki bağla evlilik devam eder. Bu bir kere daha tekrarladıysa bir bağ daha kopmuştur, bir bağla evlilik devam eder. Üç kere ve ayrı mekanlarda, ayrı zamanlarda zikredilmiş olursa, söylenmiş olursa dini nikahın hükmü bitmiş olur. Burada önemine binaen dikkatini çekerek bir şey söylemek istiyorum. Dinen hiç boş ol, boşadım, annenin evine git, gelme, ben seni istemiyorum, sen bana anam gibisin, kız kardeşim gibisin deme yok. Taraflar dedi ki gel boşanalım. Nasıl boşanalım? Mahkemeye müracaat edelim, mahkeme bizi boşasın. Olur mu olur? Gittiler, boşadılar, resmen boşandılar. Dini hiçbir şey ağızlarına almadılar. Bu boşama geçerli mi? El cevap geçerli. Dini bağlardan kaç tanesini koparır? Birini koparır. Ha, anladık. Resmen boşandık. Üç bağdan biri koptu. Dini nikahımızın iki bağı duruyor. Peki, bu sefer erkekler istismar etmeye başlıyor. Diyor ki ben o iki bağ boşaymayı sana vermeyeceğim. Boşadım, boşadım demeyeceğim. Benim başkasıyla evlenmem dinen caizdir. Sen hala benim dini niye eşim olduğun için sen başkasıyla evlenemezsin. Ben de seni süründüreceğim. Bu gibi istismarlar çoğalınca Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu ki bir heyetten ibarettir. Seçimle oraya gelirler. Fetvalarına güveniyorum. Güvenmemiz de lazım. Oturup dediler ki bu istismarı kaldırmak için resmi boşanma evet bir talakı götürür ama üç temizlik müddeti geçtikten sonra artık yeniden dönülme olmamışsa gelin tekrar nikahımızı gidelim de resmen bizi tekrar evlendirsinler dememiş ise o bain talaka, kesin talaka dönüşmüş olur. O kızımızla başkasıyla evlenmesi caiz olur. Caiz hale gelir. erkekler bunu istismar etmesinler dedi. Boşandıktan sonra dini hüküm kızımızın 3 ay nafaka alma hakkının olduğunu kabul ediyor. Son zamanlarda biliyorsunuz ömür boyu nafaka nice insanlara zulüm oldu. Nihayet Anayasa Mahkemesi farkına vardı, ömür boyu nafakayı iptal etti. Şimdi ne kadar nafaka kanun getirecek onu meclis kararına bağlandı. Meclisin çıkacağı şeye bakacağız. Dini hüküm böyle. Bir mekanda, bir yerde otururken 3'ten 9'a boşadım. Bütün haklarımla boşadım. Boşadım. Haberin olsun diye tekrarladım. Kaç kere tekrarlarsa, hangi rakamı zikrederse etsin, bu boşanma dini nikahın 3 bağından birini koparır, ikisi bakidir. Ancak nikah tazelendikten sonra kopan o bağ tekrar dönmez. Artık evlilik 2 bağ üzere devam eder. Bir kere daha söylerse 1 bağ daha kopar. Nikah tazelendiğinde 1 bağ üzere devam eder. O bağlar geriye dönmez. Nikah kıyılırken kızımız dese ki bir talak boşanma hakkını da bana verilmesini istiyorum. Oğlumuz da peki bir talak boşanma hakkını sana veriyorum. Bir talak boşama hakkı kızımızda olur, iki talak boşama hakkı oğlumuzda olur. Kızımız diyor ki, hayır iki talak boşama hakkını istiyorum. Oğlumuz da kabul etti. İki talak boşama hakkı olur. 3 talak boşama hakkını da ben istiyorum. O şekilde razı olurum diyor. Oğlumuz da kabul ediyorsa 3 talak boşama hakkı kızımıza da tanınır. Her iki tarafta beraber kullanabilir. Buna tefviz deniliyor. Ama ben erkek tarafında olduğum için söylemiyorum. Nikah esnasında hanımlara bir talakın dışında talak imkanı sağlamanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü hanımlar çok nazik, çabuk etkilendiği için ufak bir şeyden dolayı kızıp hemen bu boşama haklarını kullanmaya kalkabilirler diye tembih ediyorum. Taraflar zaman zaman bize diyorlar ki hocam evlendik, ondan sonra kocam Almanya'ya gitti. 8 sene birbirimizden ayrı kaldık. Bu nikahımıza bir zarar gelir mi? 8 sene, 10 sene süresiz bir ayrılmalardan dini nikaha zarar gelmez. Kısa arz edeyim. Bizim dinimizde erkekler için 4'e kadar evlenmeye ruhsat var ise de biz bugün büyük harflerle bağırıyoruz ki aman erkekler ikinci evliliği düşünmeyin veya aklınızdan geçirmeyin. Caiz olmadığı için değil, haram olduğu için değil. Bugünkü huzurunuzu kaybedersiniz, bir daha geriye dönemeyeceğiniz sokaklara girersiniz, perişan olursunuz. Tek evliliği tercih edin, başınıza iş açmayın diyor. Efendim, telefonla evlilik caiz midir? Biri Van'da, biri Edirne'de. Dikkatinizi rica ediyorum. Ayşe kızım, şu anda yanımızda bulunan Fatma oğlu Ali'yi kocalığa kabul ettin mi? O da telefonda kabul ettim diyor. Yanında 2 tane şahidin olması lazım. Ayşe'nin yanında 2 tane şahidin olması lazım. Sonra Mehmet Ali buradaki Ali'ydi. Ali kabul ettim diyor. Ali'nin de yanında 2 tane şahit olması lazım. Neden? Bugün biliyorsunuz telefonda sesler taklit edilebiliyor. Yapay zeka diye bir şey çıktı. İleride o gün kabul eden ben değildim, benim sesim taklit edilmiş derse yanında şahit olacak ki reddetmeye kalkmış olmasın. Bu taraf diyemeye kalkarsa yanında da 2 tane şahit vardı diyelim. Mesajla, telefonla, mektupla nikah akdi caizdir. Yeter ki tarafların kabulüne 2 tane de şahit olsun ki taraflar kabulünü İleride inkar etmeye kalkmasın. Bizim dinimiz ancak Müslüman bir kadının Müslüman bir erkekle nikahlanmasına izin veriyor. Müslüman bir kadının Hristiyan ve Yahudi de olsa, ehli kitap da olsa bir gayrimüslimle evlenmesine izin vermiyor. Erkekler için Hristiyan ve Yahudi olmak kaydıyla, yani ehli kitaptan olmak kaydıyla bir gayrimüslim hanımla evlenmesine izin veriyor. Bu caizliktir, tavsiye edilmez. Bana sorsalar tavsiye etmiyorum. Çünkü mutluluğun devam edebilmesi için örfün, adetin bile birbirine yakın olması gerekir. ayrı dinlerle dünyaya gelmiş, ayrı dinlerde yaşamış, birisi haçı tapmış, birisi camiye gitmiş. Bunların mutlu olması zordur. Ama zor diye, caiz olmasın, bu haramdır diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Dinin tanıdığı hakkı biz kaldırmaya kalkamayız. Tavsiye etmemekle beraber bu caizdir. Son zamanlarda gençlerde evlenme korkusu çoğaldı. Mesuliyete girmek istemiyoruz. Hayat pahalı. Anneler, babalar da benim kızımın düğünü falan yerde olacak. Benim kızıma şu kadar bilezik isterim. Şu ben falan kız falanın kızından benimki aşağı mı, ona şu kadar inci takıldı diye. Sanki düğün değil de etrafa gösteriş yarışmasına çıkılmış gibi, mukayese imkanlarında galip gelmek istenir gibi, karşı tarafa zor duruma sokmanın başarı kabul edileceği gibi bir yanlış kanaatla evlilikler zorlaştırılıyor. Eşyaların en pahalısı alınacak, hakikaten işe yaramayacak, bir günlüğüne giyilecek elbiselere 60 bin, 70 bin lira paralar verilecek. Nişanda şu giyilecek, nikahta bu giyilecek, düğünde bu giyilecek. Allah rızası için gençlerin evliliğini böyle zor şartlara bağlamayın, işi zorlaştırmayın. Nikahların ehveni, eftal olanı ehven olanıdır diye Efendimiz'den naklettim. Onun için israftan düğünlerde kaçınmamız lazım. Öyle düğünler var ki 5 tane fakir çocuğu evlendirir. Bir kızımızın, bir oğlumuzun düğününde harcanmıştır. Efendim, gençlere diyorum ki, nikahınızı kıymadan evvel annenizin, babanızın görüşünü ve duasını almayı ihmal etmeyin. Ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez. Ana baba bedduası alan evladın da iki yakası bir araya gelmez. Görüşlerini de alın. Onlar eski çağ, eski kuşak, ne bilsinler demeye kalkmayın. Onlar hayatı bilir, geleceği okurlar. İki, anne babalara da dönüp diyorum ki, kızınızı illa kardeşinizin oğluyla, oğlunuzu illa bacınızın kızıyla evlenmeye mecbur etmeyin, zorlamayın. İstenmeyen evliliklere zemin hazırlamayın. Akrabalıktır efendim, miras başkasına gitmesin. Yurt dışından bizi dinleyenler var. İşte falancaya ithal damat diyorlar onlar. Almanya, Fransa'ya getirebilmek için buradan bir kızla, böyle evlilikler olmaz. Olmaması lazım. Olursa caiz mi? Caiz. Ama ileride sakınca doğar. Evliliğin bir tek hedefi olması lazım. O da mutlu bir yuva kurmak. Sonra ikinci hedef devreye girecek. Bunu ömür boyu sürdürmek. Sonra üçüncü hedef devreye girecek. Cennette birbiriyle arkadaş olmasını onlara öğreteceğiz. Boşanmalar maalesef yayıldı. Vakayı adiyeden sıradan bir iş haline geldi. Evlenmeler gecikti. Bunlar çok büyük tehlikeler oluşturdu. Efendim, bugün vaktimiz nispetinde bu konuyu işlemeye niye karar verdik? Çok sevdiğim sevgili kardeşim Doktor Mehmet Büyükmut'u bu konuyu gündeme almış, yazı hazırlamış. Kendisini tebrik ediyorum, buradan da teşekkür ediyorum. Dedi ki hocam, her mahfilde bunu dile getirelim. Siz sohbetlerinizde, televizyon programlarınızda, ben yazıyla veya radyo televizyon programında dile getirelim. Çünkü son zamanlarda hani tam da nikah dönemini mevsimine girdik. Böyle gizli kapaklı nikahlar efendim, sadece aldım, kabul ettim, kabul ettimden ibarettir. Öyleyse söyleyelim, kalkıp gidelim gibi. İşin basite alınması benim gücüme gidiyor dedi. Ben de kendisine hak verdim. Bugün vaktiniz hizmetinde bunu arz etmeye çalıştım. Eğer ileride gerekirse başka noktaları da dile getirmeye gayret ederim diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.